gerçekçi.
Burada Meral Akşener için öngördüğünüz rakam 20 küsürler değil mi?
Şu aşamada öyle.
Samimi.
Ben milletvekili olamadığım için bugün bunları söylüyor değilim.
Anladım,
ben
olsaydınız.
Sonra da, ikinci dönem seçildikten sonra ben partide yollarımı ayırırdım.
Şaşırtıcı.
Sayın Bahçeli'nin söylediği doğruları bugün anladıkları için Sayın Bahçeli'yi de haklı buluyorlar ve görüyorlarsa insanların Sayın Bahçeli'yi bugüne kadar eleştirdiklerinden tövbe edip doğruyu buldukları için, doğruyu yazdıkları için kimseye suçlamayın.
Şok edici.
Ben bu kates komplosu ortaya çıktıktan sonra Sayın Baykal'ın görevden ayrılıp Sayın Kılıçdaroğlu'nun aday olması imza veren 6. milletvekili.
Evet.
Bu yaptığımdan ötürü hem tüm Cumhuriyet Halk Partililerden hem tüm vatandaşlardan özür diliyorum.
Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün saat 17.30'da, tekrarıyla 24'te RSFM'de. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle başlıyor.
İyi akşamlar. Bugün 23 Mayıs 2016. Günlerden pazartesi. Yeni bir haftaya başlıyoruz. Geçen hafta 19 Mayıs vesilesiyle biraz da gündemin yorgunluğuyla 2 gün hafta içinde, 2 günde hafta sonunu bağlayıp 4 gün sizlerden uzak kaldık. O 4 günde neler oldu neler? 4 günde Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı değişti, değişmek üzere. Türkiye'nin iktidar partisinin genel başkanlık koltuğunda oturan isim değişti hafta sonunda. Türkiye'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki birçok milletvekilinin dokunulmazlıkları kalktı. Anayasa değişti ve bu günlerde, önümüzdeki günlerde, hatta yarın belki de Türkiye'nin yeni hükümetiyle tanışacağız. Ayrıca AK Parti'yi, Türkiye'nin iktidardaki partisini kimlerin yöneteceğine de bakacağız. Hafta sonunda eminim hepinizin gözleri bir ara televizyonlara gitmiştir. Televizyonlarda da dinlemişsinizdir. Ağırlıklı olarak söylenen şuydu. Türkiye'de aslında bir fiili durum var. Zaten Cumhurbaşkanı'nın mesajında da vardı. O fiili duruma hukuki zemin yaratmak üzere yeni bir yönetim geliyor AK Parti'ye diye. Bunu savunan birçok yorumcuyla da karşılaşmışsınızdır. Aslında Türkiye'de basının, televizyonların, gazetelerin ne kadar tehlikeli bir noktaya gittiğinin de en büyük göstergesiydi pazar günü yapılan yayınlar. AK Parti'nin olağanüstü kurultayının yapıldığı salonda yapılan yorumların tamamında buna Türkiye'nin niye ihtiyaç duyulduğunu dinlediniz, dinlemek zorunda kaldınız. Bunun aksini savunan bir yorumcuya rastladıysanız ne ala, çünkü ben hiç rastlayamadım gün boyu izlediğim halde. Aslında Türkiye gerçekten bir yönetim değişikliğine doğru gidiyor ve burada önemli bir virajdı AK Parti'nin olağanüstü kurul kongresi, ikinci olağanüstü kongresi. Ve o olağanüstü kongrede Türkiye'nin neden yönetim değişikliğine ihtiyacı çokça konuşuldu, hep konuşuldu ama neden böyle bir şeyin tehlikeli olabileceği hiç konuşulmadı. İşte biz bugün bu meseleyi biraz da bu boyutuyla ele alacağız. Hem AK Parti'de değişen dengelere bakacağız, hem önümüzdeki süreçte AK Parti'nin yeni misyonuna bakacağız. Yeni Genel Başkan Binali Yıldırım'ı konuşacağız. Yeni hükümete ilişkin beklentilere bakacağız. Yeni AK Parti yönetiminin nasıl belirlendiğini de konuşacağız. Biraz Ankara dedikodusu yapacağız elbette. Cumhuriyet Gazetesi'nin Ankara temsilcisi Erdem Gül bu konuda bize yardımcı olacak. Ama sadece o da değil. Daha önce AK Parti siyasi çizgisinde politika yapan Mehmet Bekeroğlu, şimdilerde CHP'den uzaktan izleyen bu gelişmeleri Mehmet Bekeroğlu da bize kongreye ilişkin değerlendirme yapacak. Tabii bir de İbrahim Uslu olacak. ANAR'ın kurucusu İbrahim Uslu, AK Parti'ye çok yakın bir isim. Hem kongreyi onunla değerlendireceğiz hem de önümüzdeki süreçteki muhtemel gelişmelere birlikte bakma imkanımız olacak. Yani AK Parti bugünün manşeti olacak ama dinlediklerinizden biraz farklı olacak. Dokunulmazlıklar meselesi de Cuma günü halledildi. Anayasa değişikliği geçti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin verdiği destekle referandum aralığının üzerine de çıkıldı. Ama bu CHP'nin içine atılmış bir dinamit gibi görünüyor. Çünkü CHP'de birçok milletvekili CHP'nin bu tavrına, daha doğrusu CHP yönetiminin bu tavrına açıktan eleştiri getiriyor. Şimdi önümüzdeki süreçte HDP Anayasa Mahkemesi'ne bu değişikliğin iptali için başvurmanın yollarını arıyor. Bunun için milletvekili sayısı yeterli değil. 110 imzaya ihtiyacı var. HDP'nin sandalye sayısı bunun için yetmiyor. CHP'den destek lazım. İşte bu durumu gören Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı, o itiraza imza atacak olan Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri gider HDP'de siyaset yaparlar ya da bağımsız siyaset yaparlar dedi. Yani çok sert çıktı. İşte o anayasa değişikliğine hayır diyen isimlerden biriyle konuşacağız. HDP'nin Anayasa Mahkemesi'ne başvurusuna imza atacak mı diye doğrudan kendisine soracağız. Ve tabii önümüzdeki süreçte CHP içindeki çalkalanmanın nereye evrileceğini de değerlendirmesini isteyeceğiz Fikri Sağlar'dan. Dokunulmazlıkları kalkan isimlerden birisi de Mithat Sancar. HDP'li Mithat Sancar şu sıralarda HDP'nin Mardin'deki mitinginde. Mitingde olaylı. O olaylı mitingden eğer kendisine ulaşabilirsek Sancar'la önümüzdeki süreçte hukuki değerlendirmesini de almak isteyeceğiz elbette. Aynı zamanda HDP'lilerin muhtemel eylem planlarını, çünkü HDP'liler polis çağırırsa ifade vermeye, savcı çağırırsa adliyeye gitmeyeceklerini açıkladılar. Peki ne olacak? Nasıl yürüyecek bu süreç? Mithat Sancar'la konuşacağız dediğim gibi. Eğer kendisine ulaşabilirsek. Pek fazla üzerinde durulmadı. Bazı gazetelerde, bazı televizyonlarda belki duymuşsunuzdur Rıza Zarraf meselesi. Zarraf'ın duruşma tarihi yaklaştıkça Türkiye ile ilgili soruşturmanın derinleştiğine ilişkinde iddialar çoğalıyor. Türkiye'den 91 ismin de soruşturma çerçevesinde gündemde olacağını Cumhuriyet Gazetesi'nin Washington muhabiri Türkiye'ye duyurdu. İşte İlhan Tanır'la o 91 isme nereden ulaştığını, bu haberin ne kadar kesin olabileceğini, doğru olabileceğini konuşacağız. Aynı zamanda Türkiye'deki iktidar değişiminin Amerika'daki yankılarını da kendisinden öğrenmeye çalışacağız. Vaktimiz kalırsa bir de Şam'a gitmek istiyoruz. Çünkü Laskiye'de bugün IŞİD'in saldırısı vardı. Birkaç noktada intihar saldırısı. O intihar saldırısında 100'ün üzerinde insan hayatını kaybetti. Ve Türkiye'de hükümete yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesi bunu IŞİD'in bir zaferi gibi duyurdu. Çokça da tepki aldı. Şam'da ne oluyor? Laskiye'de ne oluyor? Bu soruları eğer iletişim imkanı bulabilirsek, bir aksilik olmazsa, Hediye Levent'le konuşmaya çalışacağız. Yani 4 gün ara verdik ama bütün gündemi de biriktirdik gibi bir durum var. Türkiye kritik bir virajdan geçiyor. Bunu hemen hemen bütün yorumcular kabul ediyor. İşte o virajda her pencereden size bakışları, yorumları aktarmanın çabası içinde olacağız 1,5 saat boyunca. Frekanslarımız İstanbul ve Bursa'da 106.4, Kocaeli'nde 93.4. Ayrıca bir de bunu izle.com adresine girerseniz yayınımızı YouTube üzerinden görüntülü olarak da takip edebilirsiniz. Başlıyoruz.
Türkiye'nin konuştuğu olayları gerçek tanıklarıyla, tüm ayrıntılarıyla anlatmaya devam ediyoruz. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün saat 17.30'da, tekrarıyla 24'te RSFM'de.
Küçücük bir hatırlatalım. Başbakan Davutoğlu Kasım'da seçimlere girdi. %49'un üzerinde oy aldı. AK Parti'nin başındaki isimdi. Ama sonra Avrupa'yla Cumhurbaşkanı'nın çok dahil olmadığı bir ilişkiye girdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde Obama'dan bir randevu talep etti. Teşkilattaki bir takım atamaları rahatsızlık verdi ve MYK'da düğmeye basıldı Davutoğlu gitsin diye. MYK teşkilatlara ilişkin atama yetkisini Davutoğlu'ndan aldı. Ondan habersiz olarak hazırlanan bu teklife Davutoğlu sert tepki gösterdi. Sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gitti ve Davutoğlu'nun partinin başından ayrılması kararı verildi. Sonrasında da olağanüstü kurultay tabii. Olağanüstü kurultayda pazar günü toplandı. O toplantı çok sürpriz yapmadı. Beklendiği gibi geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her zerresine damga vurduğu bir olağanüstü kurultaya şahitlik ettik. Şimdi o olağanüstü kurultayı da izleyen Cumhuriyet Gazetesi'nin Ankara temsilcisi Erdem Gül'le hem kurultayın havasını biraz konuşalım istiyoruz, olanlar olmayanlarla, hem açıklanan yeni yönetimi hem de muhtemel bakanlar kurulunu. Erdem, hoş geldin.
Hoş bulduk Yavuz, iyi yayınlar.
Teşekkür ederim. Şimdi ben buradan baktığım zaman elbette senin elinde çok daha fazla detaylar vardır ama en şaşırdığım bilgilerden birisini dün bir yorumcudan duydum. Bilmiyorum sen de ulaşmış mısındır. Davutoğlu ilk bu kriz çıktığı anda olağanüstü kurultayı toplamayı ve orada da aday olmayı planlamış. Sonra onu vazgeçirmişler anladığım kadarıyla. Böylece bir yarışma ortamının olmadığı kurultayda İşte ayakta dinlenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı. Divan Başkanı Bekir Bozdağ'ın Tayyip'in partisi benzetmesi. Yeni genel başkan Binali Yıldırım'ın senin yolun bizim yolumuzdur diye doğrudan Cumhurbaşkanı'na mesaj göndermesiyle herkesin artık olağan kabul ettiği bir fiili durumu net olarak gördük biz orada. Senden de yorumlarını alalım isterim.
Şimdi iki tane konu açmış oldum. Birincisi Davutoğlu'nun ayrılması ya da ayrılmaya zorlanması ki Merkez Karar Yönetim Kurulu'ndaki atama yetkilerinin elinden alınması meselesi. Orada bir detay var. Sonra onun ardından daha dar kurul olan Merkez Yönetim Kurulu'nda Davutoğlu aslında bu konuyu açıyor biliyorsun. Orada diyorlar ki kendisine bir iki destek olan isim var ama esas olarak o operasyonu yapan isimler diyorlar ki kendisine burası Recep Tayyip Erdoğan'ın partisidir. Beğenmeyen gider. Birincisi bu. Senin söylediğin olağanüstü kongreyi toplama girişimi varmış dediğini ben ters taraftan duydum. Bu operasyonu yapanların acaba Davutoğlu olağanüstü kurultayı toplar mı diye bir kaygıları varmış olmadığını gördüler. Birinci kısmı o.
Evet.
İkinci kısmı da senin
bir virgül herhalde o MYK toplantısında Mehmet Ali Şahin Davutoğlu'na yakın davrandığı veya desteklediği için hemen olağanüstü kurultayda aday olmayacağını öğrendikten sonra da eşyalarını topladı diyebiliyoruz.
Selçuk Özdağ da var. Mehmet Ali Şahin'le birlikte Selçuk Özdağ da var. Aynı kongrede ya sana yapılan doğru değil, şık olmadı. Bu yöntem en azından yönteme usul açısından karşı çıkıyorlar. O bilgi elimizde var. Her ikisi de şimdiki MKYK'da yoklar.
Hemen zaten eşyalarını topladılar yani. Olmayacağını anladılar sonrasında.
Senin o kongreye ilişkin ikinci kısımda söylediğin meseleler bence şöyle bir şey. Hani bizim hep sözünü ettiğimiz malumun ilamı yani. Aslında partide parti her zaman Tayyip Erdoğan'ın partisiydi. Belki Davutoğlu biraz daha üslup açısından farklı bir isimdi. Belki bunu görünür yapmak istemiyordu. Çünkü başbakanlığın da yetkilerini bir ölçüde kullanmak istiyordu. Dünkü kongreyle aslında AKP'deki esas uygulamaya konulan biçim bence görünür yapmak istediler. Bunu çok istemişler yani istediklerini ilan ettiler. Net bir biçimde aslında partinin derinliklerinde ve ruhuna sinmiş olan havayı, görüntüyü, tabloyu dün Türkiye halkına göstermek istediler. Zamanlama belki Davutoğlu'nun görevden alınışı da bununla doğrudan bence ilgiliydi.
Programı açarken söyledim sen duymadın ama pazar günü gün boyu televizyonlardan elbette ona bakarak buna bakarak bütün televizyonları gezerek izlemeye çalıştım AK Parti olağanüstü kongresini. O kongredeki yorumların geneline baktığımız zaman çok da basit bir şekilde söylediler bunu. Dediler ki Türkiye'de aslında parlamenter sistem şu an itibariyle bitmiştir. Ve burada seçilecek olan isim yani Binali Yıldırım son başbakandır, son genel başkandır. Önümüzdeki süreçte başkan yardımcısıdır. Ona başkan yardımcısı olarak da bakmak lazım. Fiili durumu yasal zemine kavuşturmakla da görevlidir. Türkiye'de bir fiili durum vardır diye son derece basit bir şekilde anayasa dururken, Türkiye'nin yönetim biçimi değişmemişken bu savunan birçok yorumcuya rastladım. Bunun aksini savunan kimse yoktu. Akreditasyonlarla ilgili bir şey duydun mu? Ben orasını da çok merak ediyorum. Yani bunun tersinde bir görüşte elbette Türkiye'de çok yaygın bir biçimde var. Bunun bir tehlike olabileceğini söyleyenler de var. Ama o gün kimsenin sesi çıkmadı. Özel olarak mı bir akreditasyon sistemi uygulandı?
Medya akreditasyonunu soruyorsun.
Evet, medya akreditasyonu.
Yani en azından Cumhuriyet açısından söyleyebilirim. Bize bir akreditasyon yasağı uygulanmadı. Biz girdik. Ama uyguladığı gazeteler vardır. Hani dün özel olarak bakmadım ona.
Ben mesela Karar Gazetesi'ni biliyorum. Karar Gazetesi'ne bir akreditasyon uygulandığını biliyorum.
Mesela daha diğer Bir Gün, Evrensel gibi gazetelerde uygulanmış olabileceğini net olarak söyleyebiliriz şimdiden. Yalnız o senin hani her şey normalmiş gibi doğal o hayatın akışına uygunmuş gibi anlattığın şey de en önemli belki vurgulamamız gereken nokta şu. Yeni başbakan olacak genel başkan Binali Yıldırım da bunu çok doğal bir şey kabul ediyor. Yani buna bir itirazı yok gördüğümüz kadarıyla. Hatta kendi ağzından doğal liderimiz filan biçiminde söylüyor kendisinin.
Sevdamız, davan davamız, yolun yolumuzdur
tabii, tabii,
diyor.
Tabii.
Daha ötesinde herhalde bir şey söyleyemez. Peki kongrenin en can alıcı noktası benim açımdan baktığımda Erdoğan'ın mesajı okunurken herkesin ayağa kalkıp biraz böyle komünist rejimlerde rastlanılan tablonun ortaya çıkmasıydı. Sen ne dersin?
Komünist rejim dediğin halen yeryüzünde yaşayan şekli
Kore
olacak.
Kore gibi
komünist.
Herhalde.
Kore,
evet,
Kore,
yani,
Kore.
Evet.
Ha, şekli, evet, tırnak içinde diye, evet, ifade etmemiz,
evet,
lazım onu.
Evet, doğru.
Evet, ben ayrıca geriye dönersek, ben örneğin Erbakan'ın yasaklı olduğu bir dönemler vardı bu gelenek açısından söylersek.
Hı-hı, evet.
Fazilet Partisi kongresi var mesela, Erbakan katılamıyor. Birisinde mesajını okudular. Orada daha küçük ve lider partisiydi örneğin bu parti. Ama orada ben ayağa kalkıldığını hatırlamıyorum. Parti yönetimi bir sinevizyon falan yapmaya çalıştı ama hiçbir delege ayağa kalkıp bir böyle hani ne denir?
Farklı bir saygı gösterisi.
Evet, yapmadılar yani ayakta dinlemek. Zaten ayakta dinlemek, bir şeyi ayakta dinlemek, üstelik uzun bir metni, içinde bir sürü mesajlar olan bir metni dinlemek. Hani bırakalım en hafifinden demokrasiyi bir yana geçtim. İnsan davranışına da, insanın normal yetişmiş insan davranışına da çok uygun bir şey değil.
Çok da ya, gerçekten tepki de çekti. Aynı zamanda buna ilişkin savunmaları da Burhan Kuzu'dan dinledik. Bir edep, bir saygı gösterisi diye, ama orada olmayan bir siyasetçinin mesajının okunurken ayağa kalkmış olması, bütün salonun ayağa kalkmış olması tabii farklı bir saygı gösterisi diyebiliriz. Bir de olmayanlar vardı. Mesela Bülent Arınç, Abdullah Gül bir mesajla var oldu orada. Nihat Ergün gibi, Sadullah Ergin gibi, Hüseyin Çelik gibi, aslında bu partinin rengini veren bir takım siyasetçilerin de orada olmadığını gördük herhalde, değil mi?
Onların olmadığını gördüğümüz gibi, örneğin bu partinin iki numaralı ismi diyorsak eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Tayyip Erdoğan'ın mesajının hemen ardından Abdullah Gül'ün mesajı okundu 11. Cumhurbaşkanı olarak. Hiç kimse neredeyse dinlemedi o mesajı, yani bırakalım ayağa kalkmayı, salonda dinlenmedi bile. Recep Tayyip Erdoğan sloganlarının şeyi altında, hani onun bastırması altında Abdullah Gül'ün mesajı okundu.
Bir de konuşmalara belki kısacık bakmak lazım. Davutoğlu her ne olursa olsun aslında bir vefa kongresi dedi. Ben gidiyorum dedi. Parti bölünmesin. Ben burada vefa örneği gösteriyorum altını özellikle çizdi, ama kendisine bir haksızlık yapıldığının da altını çizmekten geri kalmadı. Yani bunu da bilsin istiyor anladığım kadarıyla AK Parti camiası. Konuşmasında böyle bir havayı aldın mı sen de?
Tabii ki maşeri vicdan, vicdanda bunun rahatsızlık yarattığını söylemesi önemli. Çok önemli yani, orada ben partinin birlik beraberliği için bunu açıklamıyorum ama böyle bir nokta var. Bu notu düşüyor, önemli o. Ayrıca dün Binali Yıldırım'ın siyasal bir kişilik olmadığı için, Binali Yıldırım daha çok işte otoyollar, köprüler, 3. köprü, hızlı trenlerle anıldığı için kendisi en rahat bunları anlatabiliyor. Ama bir siyasetçi tarzıyla eğer ikisinin konuşmasını dinlersek, Davutoğlu herhalde birkaç gömlek üstündür siyaset, ya da hocalığından da geliyor, profesörlüğünden de geliyor ama siyasal yanı olan bir konuşma yaptı. Ayrıca Davutoğlu'nun konuşması da belki de ilk kez bu kadar çok canlı bir biçimde dinlendi.
Uzun zaman sonra.
Delegeler.
Evet. Ama kırgınlığını da herhalde gördük Davutoğlu'nun.
Tabii.
Ciddi bir kırgınlık var.
Hatta bir şey de söyleyelim yayında. O yan yana oturdular, evet, eşler. O sırada hiç aralarında diyalog olmaması çok dikkat çekiyor.
Bu kırgınlık...
Hiç konuşma yok. Hiç konuşma yok aralarında.
Hiç konuşma yok. Ama şunu da biz dinleyenlere iletelim. Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aslında tercihi de Ulaştırma Bakanlığı'na geldi. Davutoğlu onu Ulaştırma Bakanı olarak istemedi. Sonrasında müsteşar olarak atamak istediği eski Devlet Demiryolları Genel Müdürü'ne itiraz etti. Yanılmıyorsam eğer bugüne kadar da müsteşarsız devam etti Ulaştırma Bakanlığı'nda Binali Yıldırım. Yani böyle bir gerilim de vardı aralarında eskiden kalma.
Var zaten, geriye doğru bu gerilimi son kongre 11 Eylül, yani 1 Kasım seçimlerinden önce yapılan 11 Eylül kongresinde başlıyor olay zaten. Hatırlayalım, o MKYK listesinde anlaşmazlık var. Bunun üzerine Binali Yıldırım
imza
karşısına
topluyor.
Aday olmak için imza topluyor. Zaten oradan başlıyor.
Zaten oradan
hikaye.
Başlayan bir durum. Binali Yıldırım'ın konuşmasına baktığımızda artık gerçekten o yapılan yorumlara uygun, aslında kendi profilini de ortaya koyan, bundan sonraki süreçte işlevini de net olarak ortaya koyan bir konuşma yaptı. Aslında yapamadı da, biraz da sesi kısıldığı için zorlandığını, evet, da gördük. Biz artık özellikle dış politikada Binali Yıldırım'dan hiçbir yorum duymayacağız diye algıladım ben o konuşmaya bakınca.
Tamamıyla... Belki duyarız, belki duyarız ama ben doğrudan dış politikanın, evet bir bakan gelecek oraya ama dış politikanın doğrudan Cumhurbaşkanı tarafından yürütüleceğini düşünürüm ben bu aşamadan sonra.
Bir de tabii bileti kesilen siyasetçiler var. İşte az önce söyledik Mehmet Ali Şahin gibi. Onun yanına Cemil Çiçek'i de koyabiliriz. Çok içten başkanlığı desteklemedi diye belki cezalandırılmış olabilir diye düşünüyorum ben. Sen daha iyi biliyorsun tabii oradaki içteki gelişmeleri. Davutoğlu'nun yanında görünen, şimdi Bakanlar Kurulu açıklandığı zaman da anlayacağız onu, isimlerin istenmediğini de anlıyoruz.
Tabii ki anlıyoruz. Bir de şöyle bir şey, geriye dönelim gene. Arınç henüz bakanlıktan, Bülent Arınç bakanlıktan filan ayrılmadığı dönemlerde hatırlayalım partinin bu yeni daha genç unsurlar, partinin önüne geçmiş genç unsurlar için kullandığı yeni yetme tabirini bir hatırlayalım.
Aynen.
Dolayısıyla partide usule, şekle, geleneklere bağlı olunmasını isteyen isimler gitti de tasfiye olunuyor. Mehmet Ali Şahin, Cemil Çiçek dediğimiz eski siyasetçiler ve geleneklerin, teamüllerin önemli olmasını isteyen siyasetçiler. Yeni siyasetçiler de ki iktidar partisinin karar noktalarına gelmiş durumdalar. Onların bu tür geleneklerle, teamüllerle, usullerle çok işleri yok. Onlar bildikleri gibi bodoslama, hatta yasaları da zorlayarak devam etmek gibi bir siyasal bakış açıları var. Bence aradaki fark bu ve eskiler o yüzden de uyum sağlayamadıkları için Tasfiye oluyorlar.
Bizi dinleyenlere bir şeyi hatırlatıp sonra bir de Bakanlar Kurulu'yla ilgili küçük bir yorumunu alayım. Seni de uzun tuttuk ama o da şu, yani 1 Kasım seçimlerinden hemen önce 7 Haziran seçimlerini kendi aralarında değerlendirirlerken fabrika ayarlarına dönmek diye bir ifade kullanılmıştı. Bu çerçevede aslında 11 Eylül'de bir takım isimler, işte Cemil Çiçek gibi, eski Sağlık Bakanı gibi isimler parti yönetiminde de değerlendirilmek istenmişti diye hatırlıyorum. Bugün itibariyle o fabrika ayarlarına dönmekten de herhalde artık bahsedilemez gibi görünüyor.
Kesinlikle bahsedilemez, çünkü bu andan itibaren belki de o zaman gerekiyordu ama artık başka bir fiilen başka bir noktaya geçildiği için fabrika başka bir fabrikaya dönüşmüş durumda. O fabrikanın ayarları. Bunu da göreceğiz önümüzdeki günlerde.
Evet. Kabine yarın açıklanacak herhalde.
Evet,
yarın biz yine Davutoğlu'na yakın olan bir takım isimlerin kabinede olmadığını göreceğiz. Mesela Lütfü Elvan gibi diye düşünüyorum. Onun dışında başka isimler var mı senin kafanda? Onları da aktarmanı rica ederim. Bir de ekonomi tabii.
Evet. Galiba oradan başlamak lazım. Bir önceki kabinede en çok merak edilen isim Ali Babacan'dı, hatırlayalım.
Evet.
Zar zor hatta ikna etmişlerdi milletvekili olma konusunda. Ali Babacan kalacak mı gidecek mi meselesiydi. Gitti ama o sarsıntı olmadan Mehmet Şimşek de atladı. Şimdi Mehmet Şimşek olacak mı olmayacak mı tartışması var. Bir yarın bunu göreceğiz. Henüz bilmiyoruz bu. Yani bilgi anlatabilecek durumda değilim. Evet, senin söylediğin gibi Lütfü Elvan meselesi önemli. Lütfü Elvan Davutoğlu'na yakın olduğu gibi aynı zamanda Binali Yıldırım'la halef seleflik yaptı ulaştırmada. Kadrolar konusunda çekiştiler, hatırlayalım.
Evet.
Geriye doğru öyle bir noktada var. Numan Kurtulmuş ne olacak? KYK'ya da girememiş örneğin. Hani Numan Kurtulmuş da bu partinin gene mutedil isimlerinden sayılabilir. Olacak mı olmayacak mı tartışması var.
Ömer Çelik hani, mesela o da parti sözcülüğünden alındı, o olacak.
Yani isimler konusunda spekülasyon yapmayalım. Çünkü çok spekülasyon yapılıyor. Bence bunların bir kısmı yarın netleşecek.
Ya ben orada mesela Yalçın Akdoğan'ı çok kritik görüyorum. Onu merakla bekliyorum doğrusu. Çünkü bir dönem
evet, ben de bekliyorum.
Davutoğlu ile yakındı.
Tamam ama eğer olacaksa olmayacaksa belki geçmişte Bülent Arınç'ın ortaya attığı Dolmabahçe görüşmelerinde bulunan isimler onlar.
Evet.
Oralara kadar giden boyutları olabilir o tür görevlendirmelerin. Yarın göreceğiz onu.
Son soru, MİT müsteşarına ilişkin bir tasarruf bekliyor musun Ankara'da?
Bu uzun zamandır söyleniyor. Hatta MİT müsteşarının da Davutoğlu'na daha yakın çalıştığı da söyleniyor. Belki 3-5 aydır, 5-6 aydır söyleniyor. Beklenti yüksek en azından, onu söyleyebilirim.
Erdem, teşekkür ediyoruz katıldığın yorumların için.
Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar.
Sağ ol. Şimdi Erdem Gül'le genel bir değerlendirme yaptık ama isimler üzerinden spekülasyon yapmazsak da olmaz. Lütfü Elvan meselesini konuştuk. Lütfü Elvan hem Davutoğlu'na yakın bir isim, Davutoğlu görevi bırakacağını açıkladıktan sonra yanında bulunan tek bakan ve başbakan yardımcısı. Önümüzdeki kabinede o ismi görmeyeceğiz. Buna kesin gözüyle bakılıyor. Yalçın Akdoğan, o da Davutoğlu ile birlikte en azından ayrılma açıklamasını yaptığı toplantıda kendisini göstermişti. Ve Davutoğlu'nun başbakan olduğu sürece de yanında en yakınında bulunan isimlerden birisiydi. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la aralarında bir gerilim olduğu, bir soğukluk olduğu da Ankara kulislerinde çok konuşuluyordu. Yalçın Akdoğan isminin de yeni kabinede olmaması pek şaşırtmayacak Ankara'da kulisleri takip edenleri. Bunun dışında tabii başka isimler de var. Yarın göreceğiz. Şu sıralarda bir son dakika haberi var. Onu da aktaralım size. Başbakan Davutoğlu'yla başbakan adayı diyelim artık. Çünkü hükümeti kurmakla görevlendirildi. Binali Yıldırım şu anda resmi konutta bir araya gelmiş durumdalar. Bir araya geldiler. Yeni kabineyle ilgili bilgi mi alır? Davutoğlu ona bir takım tavsiyelerde mi bulunur? Yıldırım bu tavsiyelere uyar mı? Buralar pek biraz gri alanlar diyelim ama daha çok yeni kabineye de tıpkı parti yönetimine karar verdiği gibi yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın etkisiyle karar verileceğini ve o listenin hazırlanacağını söyleyebiliriz. Hatta hazırlandığını söyleyebiliriz. Binali Yıldırım bugün bir açıklama yaptı ve dedi ki eğer Cumhurbaşkanı'nın mesaisi uygun olursa zamanına göre, randevularına göre kendisiyle buluşacağım. Çünkü liste hazır dedi. Liste yarın muhtemelen onaylanacak Cumhurbaşkanı tarafından ve yarın itibariyle de süreç başlayacak. Güven oylamasına kadar giden o süreçten sonra da Türkiye yeni hükümetiyle yoluna devam edecek. İbrahim Uslu, Anar'ın kurucularından, şu anda telefon attığımızda bu camiayı da çok yakından takip eden bir isim olduğu için bize yorumlarıyla destek verecek. Merhabalar İbrahim Bey.
Kolay gelsin, iyi yayınlar.
Teşekkür ederiz. Şimdi Erdem Gül'le biraz kongreyi konuştuk, olağanüstü kongreyi konuştuk. Önümüzdeki sürece ilişkinde beklentileri konuştuk ama tabii bakanlar üzerinde de konuşmalar yapılıyor, bir takım tahminler yapılıyor. Biraz daha genel bir şeyle başlamak isterim. 1 Kasım seçimleri öncesinde AK Parti'nin fabrika ayarlarına dönmesi gerektiğine ilişkin genel bir uzlaşı vardı gibi AK Parti çevresinde. Bugün baktığımızda yeni yönetimde Cemil Çiçek gibi, Mehmet Ali Şahin gibi isimlerin yeni yönetime girmediğini görüyoruz. Bu görüşten vazgeçildiği anlamını taşır mı bu fabrika ayarlarına dönme görüşünden, ki 7 Haziran biraz buna da bağlanmıştı. Önümüzdeki süreçte farklı bir strateji izleneceğini de anlar mıyız buradan?
Şimdi aslında AK Parti'nin bugüne kadarki tavırlarına, bu özellikle insan kaynağıyla ilgili politikalarına bakacak olursanız, orada aslında şu ana kadarki tutumundan farklı bir şey yapmadığını görürsünüz. Şimdi AK Parti her milletvekili genel seçimlerinde, her kongre döneminde aslında kadrosunu büyük oranda yeniledi. Hatta şeyde mesela 7 Haziran'da kadrosunu zaten %60'dan fazlasını yenilemişti. 1 Kasım'da bir daha bir %50'sini yeniledi. Evet. Bu 12 Eylül'de MKK'sını ciddi biçimde değiştirmişti. Şimdi çok kısa bir süre sonra yapılan olağanüstü kongrede onu bir daha değiştirdi. Şimdi AK Parti aslında bunu sürekli yapıyor. Yani bu kongreye mahsus bir şey değil. İnsan kaynağını geniş ölçüde değiştiriyor. Ama orada AK Parti'de değişmeyen bazı şeyler var. O değişmeyen şeyler aslında AK Parti'nin çizgisinin devamlılığını sağlıyor. Benim gördüğüm o. İnsan kaynağıyla, yani insan kaynağını muhafaza ettiği için öze dönmüş olmuyor ya da fabrika ayarlarına dönmüş olmuyor. Orada fabrika ayarlarına dönmekten kasıt da zaten insan kaynağı değil, politikalardı. Bu bilinç dönemindeki işte Avrupa Birliği'ni önceleyen, Avrupa Birliği doğrultusunda reformlar yapan, ekonomik anlamda daha sağlam bir ve derin bir ekonomik yapıya, strüktüre sahip olabilmek için ekonomik reformlar falan, o şeye
ama bazı isimlerle de simgeleşmiş.
Ama insan kaynağı olarak bu kastedilmiyor. Şimdi AK Parti o anlamda, AK Partililere soracak olursanız eğer, hani fabrika ayarlarından uzaklaştıklarını kabul etmiyorlar ama insan kaynağı olarak zaten çok yüksek bir devinim hızına sahip. Orada çok yüksek bir turnover var. O anlamda da yeni bir şey yok AK Parti'de.
Bu giden isimler için o zaman bir anlam yüklemek de çok gerekli değil ama giden isimler de önemli isimler. Özellikle yönetimden giden isimlerden bahsediyorum. Mehmet Ali Şahin gibi, Cemil Çiçek gibi, işte eski Sağlık Bakanı gibi, bir takım partinin de kuruluş var olan, aynı zamanda o hamurunda katkısı olan isimler. Buna ilişkin bir mana yüklemeyelim mi diyorsunuz?
Bence de öyle. Bence öyle çünkü zaten diyelim ki 2002'deki ilk yönetim kurulunu MYK'sına bakın. Bir de bir arada başka bir yerde diyelim 2011'dekine bakın. Kaç tane tutar benzerlik göreceksiniz? Ya da 2002'deki milletvekili listesine ve 2011'dekine bakın. Yani hiç bunu hesaba katmayın. Kaç tane ortak isim göreceksiniz? Çok çok büyük çoğunluğunun zaten değiştiğini gözlemleyeceksiniz. AK Parti insan kaynaklarını çok hızlı değiştiriyor. Yani belli isimlerin olmaması AK Parti'nin eksen değiştirdiği ya da yeni bir evreye girdiği anlamına gelmez. Bence AK Parti şimdi değerlendireceksek o sabit tuttuğu şeylerde ne ölçüde değiştiği. Mesela tarzında, söyleminde, politikalarında, hedeflerinde, ideallerinde, değerlerinde değişme var mı yok mu? Buna bakarak AK Parti'de bir eksen kayması ya da bir değişiklik olup olmadığını değerlendirmek lazım. Ama isimlere bakarak bu değerlendirmeyi yaptığımızda o yanıltıcı olur. Çünkü zaten sürekli değiştiriyor.
Ama yani 2015'e kadar bu saydığımız isimler ağırlıklı olarak AK Parti'nin içinde ve vitrinde olan isimlerdi. Bunu da herhalde kabul edersiniz. 2015'ten sonra bu bilinen isimlerin çok ciddi bir şekilde ve hızlı bir biçimde tasfiyesi gündeme geldi. O nedenle çok konuşuluyor anladığım
kadarıyla. Aslında tasfiyeden mi adadır? Birincisi 7 Haziran'da zaten bu isimlerin büyük çoğunluğu 3 dönem kuralından dolayı evet. Tüzük gereği geliyordu. Şimdi mesela bir sonraki seçimde yine uzun zamandır görmeye alışkın olduğumuz, çünkü 3 dönem kuralı hala geçerli, yani tüzük değişmedi. Sadece bu bir katı seçimlerin öyle bir istisna şey tanındı. Ama diyelim ki işte 2019'da bir seçim olduğunda yine bir sürü insan artık yeniden aday olmadığını göreceğiz. Yani zaten bu insan kaynaklarındaki dönüşümü kurumsal hale getirmiş, tüzüğüne koyarak bu dönüşümü arzu ediyor. Sürekli yeni elitlerle çalışıyor ve o elit dolaşımını kurumsal bir hale getirmiş. Yani tesadüflere bırakmamış, çok olsun 3 dönem sonra zaten değiştiriyor ve bunu sadece şeyde de yapmıyor, milletvekillerinde de yapmıyor. Yani teşkilatlarında da yapıyor, MKK'sında da yapıyor, aslında bütün pozisyonlarında yapıyor. AK Parti için insan kaynaklarındaki dönüşüm bir kurumsal prosedür. O yüzden insan kaynaklarındaki dönüşüme bakarak bence değerlendirme yapmak yanlış olur. Ama politikaları, söylemleri, üslubu, hedefleri falan, oralarda bir kayma var mı yok mu? Yeni bir dönem geldi mi gelmedi mi? Yoksa her şey yani bir süreklilik içerisinde mi akıyor? Onlar tartışılabilir ama insan kaynakları yanıltıcı olur.
Tek değişmeyen isim Erdoğan herhalde ve Erdoğan'ın ağırlığı diyebiliriz. Bu kongrede de onu hissetti bütün yorumcular. Tabii. Benzer değerlendirmeyi yaptılar. Tabii. Önümüzdeki süreçte biraz rahatlamış mıdır Cumhurbaşkanı Erdoğan? Çünkü Davutoğlu döneminde bir takım rahatsızlıkları olduğunu anlıyoruz. Davutoğlu kırgın mı ayrıldı size göre? Cumhurbaşkanı Erdoğan önümüzdeki süreçte biraz daha rahat mı hareket eder? Parti tümüyle kendi kontrolü altında diye.
Yani ben orada Sayın Cumhurbaşkanı'nın pozisyonu açısından baktığımızda bir değişiklik olduğunu hiçbir zaman düşünmedim. Hep aynı şeyi söylüyorum. Sadece Sayın Davutoğlu ile Sayın Cumhurbaşkanı arasında belli konularda fikir ayrılıkları yaşandı. Yani mesela Kürt meselesi konusunda değil mi? Dolmabahçe görüntüsünün yanlış olduğunu zaten evet. Açıkça söyledi. Belli ekonomi politikalarında fikir ayrılıkları yaşandı. Bunu da yine televizyonların önünde zaten Cumhurbaşkanı açıklıkla
söyledi. Hakan Fidan'la ilgili yaşandı.
Evet, yani o konuda tartışıldı. Fikirler ortaya çıktı. Ya da Alevi meselesi konusunda evet. Başkanlık konusunda farklı yaklaşımları vardı. Şimdi bu fikir ayrılıkları Sayın Binali Yıldırım'la olmayacağını varsayıyoruz. Ama olur mu olmaz mı? Bunu ancak süreç içerisinde görmek lazım. Tabii yani Sayın Davutoğlu'nun göreve geldiği güne bakacak, o dönemdeki havaya bakacak olduğunuzda öyle fikir ayrılıkları yaşanacağını kimse düşünmüyor. Ama süreç içerisinde siyasette belli konularda fikir ayrılıkları ortaya çıkabiliyor. Bu da çok normaldir. Sayın Davutoğlu zaten bu yaşananların kendi iradesi dışında yaşandığını, kendi isteğiyle yaşanmadığını açık bir biçimde dile getirdiği için o sisteminin ve arkadaşlarına, yol arkadaşlarına da sitem ederek ayrıldığı için hani orada fikir yürütmeye bile gerek yok. Zaten açıkça kendisi bunu söylemişti. Ama bu orada önemli olan Sayın Davutoğlu'nun bu kırgınlıkları bir siyasal sonuç doğurur mu, davranışlarına yansır mı?
Evet, O kritik bir soru. Kritik
ona bakmak evet. lazım. Ama şey de özür dilerim araya bir parantez girdi. Sayın Davutoğlu zaten görevi bırakmasının ve aday olmamasının gerekçesini de bu tür şeylere, polemiklere girmemek veya bu tür gerilimler yaşamamak ve partiye zarar gelmesini engellemek için kendi iradesiyle bu yaşanan hadiselerden sonra sürecin dışına çıktığını söyledi. Dolayısıyla AK Parti bu şeyi süreci, yani bu lider değişikliği sürecini, lider demeyelim, genel başkan değişikliği sürecini olabildiğince az şeyle, hasarla, az gerilimle yönetilebilecek en usule uygun biçimde atlattı görünüyor. Zaten dünkü şeye baktığınızda, salona baktığınızda, delegelerin verdiği desteğe baktığınızda herkes bu sürecin bir an önce tamamlanması.
Ama ve delegelerin başka bir alternatifi yoktu İbrahim Bey. Yani böyle de bir durum var. O desteği vermek zorundalardı. Çünkü tek aday vardı. Yani ikinci bir aday olmadığı için.
Ama boş oy kullanabilir, işte listeyi çizebilir. Yani orada muhtelif yöntemler var. Protestosunu dile getirebileceği şeyler yapabilirlerdi. Ya da gündem dışına dalıp eleştirenler olabilirdi falan. Bunların hiçbiri olmadı. Belli ki herkes bir an önce, yani bir şey, fikir ayrılıkları yaşandı ve bu fikir ayrılıklarıyla yola devam edilmesi partinin birliğine, bütünlüğüne ve seçmen desteğine, pozisyonuna zarar verecek. Bu kanaatteydi Sayın Davutoğlu, başta Sayın Davutoğlu olmak üzere. O yüzden de olabilecek en medeni bir biçimde, temel içerisinde bu süreç yönetildi. Ve şey, parti bütünlüğünü koruyarak orada bir tartışma, parti içi tartışma yaşamaksızın
mesele kapanmış
süreci
oldu.
Tamamladı ve geçişi
sizin,
tamamladı.
Sizin alanınıza girdiği için söylüyorum. Benim çevremde de rastladığım şöyle bir takım eleştiriler var. Zaten siyasette de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik tek adam eleştirileri ve bir takım baskıcı yöntemleri uyguladığına ilişkin eleştiriler de devam ediyor. Tam bu süreçte böyle bir değişimin yaşanması, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın burada çok etkin rol alması, çevremde AK Parti'ye oy veren seçmen açısından da söylüyorum, kendi yorumunu bizzat kulağımla duyduğum için, niye yani şimdi, neden böyle bir şey gibi soruları da beraberinde getirip AK Parti'de başka bir sorgulamayı da açar mı acaba? Öyle bir şey bekler misiniz siz seçmenden?
Şimdi
her şeyi mi istiyorsun diye Cumhurbaşkanı'na böyle bir serzeniş olabilir mi?
Şimdi burada bunlar olabilir elbette ki, ama önemli olan bunların miktarı ne kadar olacak,
evet,
ve bu siyasi dengeleri değiştirecek mi? Şimdi esas şey o. Yani evet, kritik olan bir parti açısından.
Çok doğru.
Yoksa böyle şimdi 15 bin kişi olursa ne olur ki, 24 milyon oy olan ya da şey olan, seçmen olan bir şeyle. 100 bin kişi olursa ne olur? 100 bin kişi az değildir, çoktur. Ama 100 bin kişi siyasi dengeleri değiştirmez. Hatta 1 milyon kişiyle değiştirmez. O yüzden bunların miktarı önemli. Yoksa böyle yani süreci anlayamayan, bunu yadırgayan ya da bunu benimsemeyen falan seçmenler olabilir. Bunların yaşanmasına bile gerek yok. Zaten böyle bir enstantane fotoğraf çektiğinizde her partinin seçmeni için bu geçerlidir. Bir kısmı partisinden memnundur, tercihinden memnundur. Bir kısmı soru işaretleri vardır ama daha iyisini bulamadığı için oradadır. Bir kısmı artık partiyle bağları iyice zayıflamıştır ve karar havuzuna geçmiştir. Bir kısmı da kararını vermiş, bir partiyi bırakmış, öbür partiye gidiyordur. Bu çok dinamik bir süreç. Her partide bu sürekli yaşanıyor. Böyle hiçbir zaman orada yani insanlar tercihini yapıyor ve işte bilmem ne kadar zaman hiç yerini değiştirmiyor. Böyle bir şeye rastlamıyorsunuz. Bir kısmı öyle, sadık seçmen dediğimiz kitle. Bir kısmı daha zayıf bağlarla bağlı. Bir kısmının bağı kopmak üzere, bir kısmının bağı kopmuş. Bu bütün yani siyasal süreç sürekli bu şekilde deviniyor. Ama önemli olan burada bu insanların miktarını. Her partide bir miktar insan yeni gelir, bir insan da partisini terk eder. Ama gelen gideni çoğunlukla balans eder ve kolay kolay, en azından son işte şey 15 yıllık süreçte gördük. Şey, bu insanların miktarı siyasal dengeleri boyu sarsacak ölçüde olmadı. İki kere oldu. Birincisi 2009 yerel seçimlerinde AK Parti 47'den 38'e düştü ve önemli bazı belediyeleri kaybetti.
Diğeri de 7 Haziran herhalde, değil mi?
Bir de 7 Haziran'da oldu. Oradan sonra tekrar seçmen pozisyonunu değiştirdi. 1 Kasım'da eski pozisyonuna, yani 2011'deki pozisyonuna aşağı yukarı geri döndü. Şimdi dolayısıyla bu böyle düşünenler vardır, olacaktır. Bu tür değişiklikler olmasa bile, herhangi politikasından dolayı vesaire, diyelim ki Kürt politikasından dolayı çözüm süreci varken bu tereddüt geçiren insanlar vardı. Sonra çözüm süreci sona erdi, tekrar tereddüt geçiren o politikadan dolayı başka insanlar ortaya çıktı. Yani bu çok dinamik bir süreç, ama önemli olan ne? Gelen giden dengesi ve onların total miktarları.
Eğer bunlar siyasi dengeleri değiştirmeyecek ölçülerdeyse siyasal sonuç normal.
Ki size göre de değiştirmez.
Bence değiştirmeyecek. Evet, değiştirmiyor. Şu an gözlemlerimiz o düzeyde. Yani en doğrusu işte şu Bakanlar Kurulu falan da olduktan sonra...
Evet, bir araştırma yapacağınızı duyuyorum. O zaman zaten biraz daha net göreceğiz.
O zaman net göreceğiz ama ben şey artık seçmen davranışlarını iyi kötü tahmin edebiliyoruz. Ben şeyin seçmenin bundan müteessir olup siyasal dengeleri değiştirecek ya da dikkat çekici bir ölçüde bir reaksiyon vereceğini düşünmüyorum. Seçmen yeni gelen kadronun performansına bakar, ona göre karar verir.
O zaman referandumda muhtemel bir referandumda aslında çok sorunlu bir nokta sayılmaz önümüzdeki süreçte.
Yani hangi konunun referanduma gideceği falan onlar önemli. Şu an için bir referandum olasılığı görünmüyor benim gördüğüm. Yani tek referandum şu dokunulmazlıklarla ilgili olabilirdi. Onu da
partili cumhurbaşkanlığı mesela olmaz mı? Öyle bir ihtimal yok mu?
330'u bulursa olur ama şu an iki parlamento yapısına baktığımızda 330'u bulur mu? O konuda bir şey söylemek mümkün değil.
Bulamazsa seçim diyordunuz siz yanılmıyorsam.
Başkanlık sistemi gelmiş olsaydı mutlaka ve mutlaka erken seçim olurdu ama başkanlık sistemini getirmekten vazgeçti. Aslında AK Parti dolayısıyla erken seçimi istemediğini bence orada açık bir biçimde gösterdi. Zaten bunu sadece göstermekle kalmadı, dile de getirdi. Çeşitli parti sözcüleri, evet. Hatta Sayın Cumhurbaşkanı'nın bizzat kendisi işte bu milletvekilleriyle falan görüşmelerinde 2019'a kadar işte çok çalışın, iyi çalışın, seçim meçim yok şu dönemde üzerimize düşen bütün görevleri yerine getirelim falan şeklinde beyanatlar buldum, duyuyoruz. Dolayısıyla ya da Sayın Cumhurbaşkanı'ndan baş danışmanlar da kalkıp 2019'a kadar seçim yok dedi. Bunu AK Parti'nin sözcüleri de söyledi. Dolayısıyla AK Parti bir erken seçim istemiyor. Ama şartlar onu gerektirdiğinde de AK Parti seçimden çekilmez yani. O onu her zaman göze alabilecek kadar siyasetçilerin yeteneği yüksek parti, onu da biliyoruz. Ama şu an görünen başkanlık sistemini geri çekip partili cumhurbaşkanlığına geçmeleri, bir erken seçim istememeleri, bunu reddedileceğini görürlerse tıpkı başkanlıkta olduğu gibi bunu da parlamentoya hiç getirmeyebilir. O elastikiyete de sahip. Yani bunun da biz parlamentten destek görmediğini anladık. Tıpkı başkanlık sistemini geri çekmelerinin gerekçesini açıkladıkları gibi Sayın Nurettin Canikli açık bir biçimdedir ki bunun diğer partiler tarafından benimsenmediğini gördüğümüz için getirmeyeceğiz. O yüzden daha küçük bir paket getireceğiz partili cumhurbaşkanlığı. Şimdi bence onun nabzını yokluyorlar. Şu bitince şu dönüşüm süreci, kabine ve güven oylaması, bunun görüşmeleri yapılır. Arka kapı diplomasisi çalışır. Gruplar arasında görüşmeler olur. Eğer bunun 330'u bulacağına
inanırlarsa
getirirler. Ama ikna olmazlarsa getirip refüz etmelerine gerek yok. Yani oradan da olumsuz cevap aldık. O zaman mevcut sistemle yolumuza devam edeceğiz.
Mevcut sistemde zaten AK Parti içinde kurulan yeni yapıyla beraber daha pürüzsüz gidebileceğine ilişkin genel bir inanç var.
Tabii yani ben hep onu söylüyorum. Yani şu anki sistem aslında AK Parti'nin şikayet olmasını gerektiren bir sistem değil. Muhalefetin şikayetçi olması ve bunu bir yasal çerçeveye kavuşturması gereken bir sistem. Yoksa zaten de facto durum fiili olarak partili cumhurbaşkanlığı modeliyle gidiyor. Ve şu an için açısından, AK Parti açısından ya da Sayın Cumhurbaşkanı açısından bir problem görünmüyor.
Anayasaya aykırılığıyla ilgili iddialar var ama bu iddialara ilişkin sorumluluğu da taşıyacaklar anladığım kadarıyla.
Zaten onu göz almamış olsa
bu kongre böyle olmaz diyorsunuz.
Kampanya sürecinde zaten Sayın Cumhurbaşkanı açıkça deklar ettiği için orada her şey ortada ve her şey şeffaf bir biçimde yürütüyor. Yani dün telgraf gönderebiliyor kongreye.
Evet.
Ve o okunuyor. Bütün canlı yayınlarda, canlı yayında bütün televizyon kanalları bunu zaten yayınlıyor. Falan yani bütün süreç şeffaf yürüyor. Şimdi parlamentonun şu soruya cevap vermesi gerekiyor. Bu fiili de facto durumu bir yasal çerçeveye kavuşturmalı mıydı yoksa de facto durum devam etsin mi? Muhalefet partileri buna karar verecekler ve ona göre bu partili cumhurbaşkanlığı teklifine bir reaksiyon verecekler. Ya böyle devam etsin diyecekler, o zaman zaten sorun yok AK Parti açısından. Ya da o zaman gelin şunu hakikaten konuşalım, bir yasal çerçeveye kavuşturalım diyecekler. O zaman da bir referandum olasılığı gündeme gelebilir.
Bir üçüncü ihtimalle yasal çerçevesine çekilsin Cumhurbaşkanı, anayasal çerçevede hareket etsin, bundan sonra ısrarında da sürdürebilirler elbette.
İşte o zaman defakto durum sürsün demek olur. Çünkü yani onu baştan beri söylüyorlar ama Sayın Cumhurbaşkanı'nda bir tarz var, o da kendi tarzınca süreci yönetiyor. Yoksa muhalefet baştan beri aynı şeyi söylüyor. Aynı şahsı, evet. Tarafsız değil diyor. Evet. Ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir üslubu var ve üslubunca yönetiyor.
O duruşla değişmeyeceğe benziyor. Çok teşekkür ediyoruz İbrahim Uslu. Evet, katıldığınız ederim. İçin.
Kolay gelsin.
Anar kurucusu İbrahim Uslu bize hem AK Parti'deki olağanüstü kongre sürecini hem aslında bundan sonraki beklentilerini söyledi. Çok kritik bir bilgi verdi aslında. Dedi ki başkanlık sisteminden vazgeçti AK Parti, öyle görünüyor. Ve önümüzdeki süreçte partili cumhurbaşkanlığı ile ilgili parlamentoda bir deneme yapacak. Arka kapı diplomasisi işleyecek. Eğer meclisten 330 ve üzeri oy alabileceğine ikna olurlarsa önümüzdeki süreçte partili cumhurbaşkanlığı teklifi meclise gelir. Eğer olmazlarsa hiçbir şey yapmazlar. Böyle devam ederler. De facto durumda böyle devam eder. Yani muhalefetin anayasaya aykırı iddiaları devam eder. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fiili diye bahsettiği ve AK Partililerin tamamının aslında fiili bir durum var dediği bu tablonun devamı sağlanır 2019'daki seçimlere kadar. Seçimlerde de bunun muhasebesi alt tarafından yapılır dedi İbrahim Uslu. Yani sandık biraz uzak görünüyor Uslu'nun tahminlerine göre.
Türkiye'nin konuştuğu olayları gerçek tanıklarıyla...
Yani 100 milletvekili karşı 5-6 milletvekili vardı orada ve orada linç girişimi söz konusuydu.
Tüm ayrıntılarıyla anlatmaya devam ediyoruz.
Herhalde bir 5-6 kişi tarafından, yani bir taraftan boynu sıkıldı zaten, yara izleri var boynumda. Bir taraftan tekmeler, 6-7 yerde dün doktora gittim, test yaptırdım.
Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün saat 17.30'da, tekrarıyla 24'te RSFM'de.
Şimdi eski isimlerden konuşuyoruz ama o eski isimlerden sesini çıkartan tek siyasetçi Bülent Arınç oldu. Olağanüstü kongre ile ilgili olarak kendisinin bir davet aldığını söyledi. O davete icap etmeme nedenini de kendisi açıkladı. Benim yerimi iyi tayin edememişler diyor Bülent Arınç. Ve aklıma kötü şeyler de gelmiyor değil diyor. Var mı sesi arkadaşlar? Bir dinleyelim bakalım Bülent Arınç'ı.
Ben kongreye davet edildim tabii ve yakama asacağım karta baktığımda geçmiş dönem milletvekili olarak nitelendirildiğimi gördüm. Ama A protokolde Sayın Başbakan'la birlikte geçmiş ve bugünün bakanları, geçmişte AK Parti'de meclis başkanlığı yapmış insanların da olduğunu gördüm. Dolayısıyla burada umarım ki en iyi niyetle bir yanlışlık olsun. Ben geçmiş dönem milletvekiliyim ama geçmiş dönem meclis başkanıyım, geçmiş dönem başbakan yardımcısıyım. Benim yerimi iyi tayin edememişler. Aklıma tabii kötü şeyler de gelmiyor değil.
Bülent Arınç aklıma kötü şeyler gelmiyor değil derken hala iyi niyetli olduğunu varsayalım. Arınç'a yönelik AK Parti'de çok ciddi tepki olduğunu da görmezden gelemeyiz. Çok kısa süre önce üniversitelerde yapacağı konuşmalara ilişkin bile alınan önlemler nedeniyle isyan etmişti Bülent Arınç. Ve kullandığı cümleler de öyle az buz cümleler değildi. Onun üzerine AK Parti'nin olağanüstü kongresine gitseydi daha renkli bir tablo da oluşabilirdi. Zaten Arınç'ın bu sözlerine Burhan Kuzu yanıt verdi AK Parti'de ve Burhan Kuzu dedi ki aslında herkes aynı yerde oturuyor işte, yani orada biraz alınganlık göstermişe benziyor Bülent Bey, büyüğümüzdür dedi.
Yıllardır parti içinde bulunmuş bir arkadaşımız, büyüğümüz. Hizmet için bir şey diyemeyiz ama bu son alınganlığını doğru bulmam. Çünkü ben partinin kurucu üyesiyim. Bizim bulunduğumuz yer eski bakanlarla beraber aynı yerde oturduk. Yani mutlaka %99 yeri orasıdır. Öyle biliyorum. Hani il başkanlar arasında delegelerin yeri olarak belki gösterilmiş olabilir. Yer olarak o alan hepimizin yeri, delegelerin yeri. Ama mutlaka konumu oradadır. Bir yanlış algılama var gibi geliyor bana. Yani öyle zannediyor.
Uluslararası camiada da Binali Yıldırım'ın seçilmesiyle ilgili tepkiler var elbette ve New York Times gazetesi mesela demiş ki herkes aslında yapılan bütün yorumlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gücüne ve partideki üstünlüğüne, belirleyici olma niteliğine dikkat çekiliyor. New York Times gazetesi böylelikle diyor olağanüstü kongreyle Erdoğan'ın yetkilerini genişletmek ve başkan seçilmek için anayasa revizyonuna gidecek yol açılmış olacak diyor. Kongrede elde ettiği başarıyla birlikte ABC kanalı da güçlü başkanlığa giden yolda verilen söz diye nitelendirmiş Binali Yıldırım'ın yaptığı konuşmayı. Ayrıca Washington Post gazetesinin de benzer bir değerlendirmesi var. Yıldırım kongrede yaptığı konuşmada Erdoğan'la sırdaş ve itaatkar müttefik olacağını doğruladı diyor. Binali Yıldırım sevdan sevdamız, yolun yolumuz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve fiili durumu hukuki altyapıya kavuşturmak en büyük öncelikleri diye de kendisi tarifini yapmıştı. Şimdi gidelim dokunulmazlıklar meselesine. Aslında hepsini birbiriyle bağlantılı konuşmak mümkün ama dokunulmazlıklarda kaldırıldı. Anayasa değişikliği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden referandum aralığının üzerinde geçti. Yani 367'nin üzerinde. Burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin son dakika manevrası da etkili oldu. CHP'de aslında birçok milletvekili, Genel Başkan Kılıçdaroğlu da dahil olmak üzere dokunulmazlıkların anayasaya aykırı olduğunu savunmuşlardı. Ve Kılıçdaroğlu bu aykırı anayasaya ancak referanduma giderse referandumda AK Parti bunu alanlarda kullanır CHP aleyhine, biz de bu işe böyle gelmek istemiyoruz dedi. Sonrasında biraz düzeltti. Biz zaten dokunulmazlıklara karşıyız dedi. Bedel ödenecekse öderiz dedi ve dokunulmazlıklar geçti. Dokunulmazlıklar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden anayasa değişikliği geçtikten sonra, dokunulmazlıklar kaldırıldıktan sonra şöyle bir tablo ortaya çıktı. CHP'yi hem HDP'liler eleştiriyor hem de diğer taraf eleştiriyor. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde gösterilen tepki, aynı zamanda gönderdiği çelenkten isminin çıkartılması şehit cenazesinde, o cenahta da bir tepkinin oluşmasına neden olduğunu bizlere gösterdi. Yani hiçbir yere yaranamamış gibi bir havası var. Tabii parti içinde de tepkiler var. Şimdi HDP dokunulmazlıklar meselesini Anayasa Mahkemesi'ne götürmek istiyor. Sayıları yetersiz. 110 milletvekiline ihtiyaçları var. CHP'den bu düzenlemeye hayır diyen milletvekilleri HDP'ye destek verebilirler mi sorusu da gündemde. Buna da sert tepki var genel başkandan. Şimdi bütün bu tabloyu dokunulmazlıklar meselesiyle CHP'nin kendi ayağına kurşun sıktığını söyleyen Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekili Fikri Sağlar'la konuşalım istiyoruz. Hoş geldiniz Fikri Bey.
Hoş bulduk, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ederim. Aslında bu programda siz net bir biçimde de söylemiştiniz. Dediniz ki dokunulmazlık meselesi anayasaya aykırıdır. Ben buna hayır oyu vereceğim demiştiniz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde farklı bir görüş dile getirilirken. Bugün geldiğimiz noktada CHP'nin desteğiyle aslında baktığınızda dokunulmazlıklarla ilgili anayasa değişikliği geçmiş oldu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden. Tablo ise çok enteresan. CHP gerçekten ne İsa'ya ne Musa'ya derler ya, hiçbir yere yaranamamış gibi bir görüntü var. Bunun nedeni ne? İyi anlatamamak mı kendini, doğru pozisyon alamamak mı?
Ya bunun anlamı zaten çok karışık. Biz de iki gün Antalya'da bunu çözmeye çalıştık. Yani sizler kamp diyorsunuz, iki gün bizim çalışma
toplantısı diyelim.
Toplantıları sürdü. Çözmeye çalıştık ama hiç kimse birbirini ikna edebilecek doğru ortak bir akıl ortaya çıkmadı. Sebebi temel taşı eğri konduğu için üzerine bina yapılamadı. Bütün mesele bu.
Aynen, evet.
Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ben evet diyeceğim dediğini düşünmeden söylemiş olması, sonra bu sözün üzerine strateji geliştirmeye çalışılması, gidiş gelişleri ve karşımızda bir çelişkiler yumağı gibi sonucun çıkmasına neden oldu. Ben 2 Mart 1994'ü yaşayan, ayrıca ilkesel anlamda dokunulmazlıkların ne olduğunu çok iyi bilen biri olarak yine aynı amaçla, yani Kürtlerin, Türk milletvekillerinin parlamentodan çıkarılmasını hedefleyen ama bunun yanına toplum üzerinde bir fırsattır diyerek başkanlık sistemine yol açması için yeni yol taşları, yola taş dizmeye çalışan bir oyuna gelmemiz gerektiğini baştan söylemiştim. Nedenlerim belliydi. Bir, anayasaya aykırı olmasından kaynaklanarak anayasaya aykırı olan bir yasaya evet demek, hukuka olan inancınızı yok saymak demektir. İki, biz özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'yla birlikte parlamentoda çözülmesi Kürt sorunun gerekir diyen bir anlayıştan geliyoruz. Daha 91'den evet. Heple birlikte parlamentoya girmemizin
SHP döneminden bahsediyoruz.
Buydu. Ve dolayısıyla parlamentoda Kürt sorunu çözmeye çalışırken parlamentodan Kürt sorunu için kendini görevli hisseden insanların çıkarılması yine ilkeye aykırıydı. Bunun ikisini üst üste koyduğunuzda ama asıl önemlisi Recep Tayyip Erdoğan'ın oynadığı oyunu, özellikle Türkiye'nin rejimini değiştirecek oyunu ve parlamenter sistemin aslında işlevsiz olduğu, kötü olduğunu göstermek adına yola çıktığı bu oyunu bozmak lazımdı. Hayır diyerek, evet bizim ilkemiz var, biz kürsü dışındaki bütün dokunulmazlıkların kalkmasını istiyoruz. Ama bu doğrultuda bir kanun teklifi getirilirsek buna el kaldırırız. Onun haricindekiler oyundur deyip kestirip atmak gerekiyordu. Bu yapılmadı.
Peki böyle bir virgül koyar mısınız?
Yan yana görülebilir. Biz terörist değiliz. Terörist aslında AKP ve Recep Tayyip Erdoğan. Yani 7 Haziran'dan bugüne kadar kan dökülüyor. Neden? Bu kan dökülmenin iki nedeni var. Bir, kendisinin iktidar olabilmesi. İki, kendisinin iktidar olabilmesi için Kürt oylarının alınabilmesi.
Bir virgül.
Batı'daki milliyetçilik yaparak yine kendine gelmesi filan.
Bir virgül. Bunların hepsini artık. Bir virgül rica edeceğim. Bir virgül rica edeceğim. Yani az önce kullandığınız cümlelerle ilgili RTÜK çerçevesinde bu meselenin birazcık bizi zora sokan bir şey olduğunu ve bunun böyle kullanılmamasının daha doğru olacağını söyleyeceğim.
Dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla ilgili, yani artık herkes korkuyor. Recep Tayyip Erdoğan'a bir laf söylerseniz size hemen hakaret sizinle alıyor. Dünyada hiç görünmemiştir. Benim 16 tane fezlekem var. 15'i hakarettir.
Evet.
Yazdığım yazıdan kaynaklanarak. Recep Tayyip Erdoğan her gün herkese hakaret ediyor ve bizim insanlarımız susuyorlar. Hakareti yutuyorlar. Bu da ayrıca çok üzülecek ve içinde bulunduğumuz durumu anlatacak bir durum, bir örnekti. Bunu da söylemek isterim.
Şimdi eğer referandum olsaydı o kaygıları ne kadar paylaşıyorsunuz? Yani referandum olsaydı Cumhuriyet Halk Partisi çok zor durumda mı kalırdı?
Olmaz. Yani bu halk dokunulmazlıkların kalkmasına onlarla birlikte görünürüz, bizim aleyhimize kullanır filan gibi laflar, bunların hepsini bir kenara bırakın. Siz hatırlarsınız, yasakların kalkmasıyla ilgili bir referanduma gidildi. O zaman da evet. Özal bugünkü Recep Tayyip gibi karizmatik bir liderdi.
Doğru.
Hayır diye bağırdı. %51,5'la halk evet,
evet
dedi. Evet. Yani istenilenin dışında o zaman da Özal diyordu. Özal dedi ki madem öyle ben bu halktan bunu beklemezdim, hadi seçime gidelim demek zorunda kaldı.
Peki bu aynı zamanda biraz kendine güvensizlik olmuyor mu? Kendine güvensizlik olmuyor mu? Yani ben bunu halka izah edemem diye baştan kabul etmek.
Valla o yönetimle soracağınız soru. Ben kendimden sorumluyum. Yani yönetim herhalde bunun tarihsel süreç içerisinde açıklamasını yapacak. Sonuçları bugünden belli. Kan dökülecek. Recep Tayyip Erdoğan bunu fırsat, bu kanı daha fazla dökerek, bunu fırsat bilerek kendi devlet partisi, devleti ele geçirme anlayışını gerçekleştirecek. Yani dünkü AKP kurultayı, AKP'nin kurultayı mıydı? Recep Tayyip'in kurultayıydı. Recep Tayyip'in mesajını tribünlerdeki insanlar da dahil olmak üzere, başbakan adayının da dahil olmak üzere ayakta dinlemesi sadece Kuzey Kore'de görülür. Başka yerde değil. Kuzey Kore diktatörünün huzurunda da aynı şeyler yapılıyor. Ya bugün bu başbakanlık görevini verilmiş olan kişi diyor ki Recep Tayyip Erdoğan ne zaman müsait olursa o zaman hükümeti gidip kendisine sunacağım. Böyle bir şey olur mu? Böyle bir şey olur mu? Yani önümüzde daha çok şeyler. Boş bakanlıklar var, bakanlar yok. Fiili bir durum var. Anayasaya aykırı, anayasaya darbe yapılmış ve bu ülkede savcılar yok. İşin asıl kötü tarafı o. Savcılar yok. Bu ülkenin yargıcı, hukuku, adaleti iflas etmiş durumda. Yani bunlar, biz bunları yani tarih bunları kayda geçiyor. Biz de not tutuyoruz. İnanıyorum ki bizden sonra gelenler bugünleri yaşatanlar ve bugünden sonra bu noktaya getirenlerden hesap soracaklar. Ben çok teşekkür ediyorum
ben
size.
Ben bir cümle soracağım. Bir cümle Fikri Bey. HDP'nin hazırladığı bir anayasa mahkemesine başvuru dilekçesi olacak.
Hayır, bizim milletvekillerimizden öyle bir imza olmaz.
Siz de imzalamayacaksınız.
Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde kalacağız ve Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu anlayışı değiştireceğiz.
Pekala. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Sağ olun. Evet, Fikri Sağlar hayli dolu olduğunu anlıyoruz. Bu meseleyle ilgili olarak başından beri zaten dokunulmazlıklar meselesinde bir farklı noktadaydı. Cumhuriyet Halk Partisi'nden farklı bir noktadaydı ve dokunulmazlıklara hayır denmesi gerektiğini düşünüyordu. Ve bu çerçevede de kendi yorumlarını yaptı. Ancak HDP'nin çağrıları var. HDP diyor ki bizim hazırlayacağımız Anayasa Mahkemesi'ne başvuru dilekçesine 110 imza lazım. Bizim de imzamız yetmiyor. CHP'liler destek versin. Hayır diyenler destek versin en azından. CHP Genel Merkezi bunun önünü kesmişe benziyor. Bu konuda en net tavır alan isimlerden birisi Fikri Sağlar'dı. O da böyle bir HDP'ye destek vermeyeceğini söyledi. Dokunulmazlık oylamasının aynı zamanda CHP içindeki tartışmasında Muharrem İnce'nin de öne çıktığını görüyoruz. Muharrem İnce de bir açıklama yaptı. Bu konuyla ilgili olarak bundan sonra başka bir noktaya getireceğim. Evet oyu verenler bir yıl sonra çocuklarına, eşlerine dahi anlatamayacak, yüzlerine bakamayacaklar ve hayır oyu verdik diyerek gezecekler. CHP kendi doğrularına göre hareket etmeliydi. Bizim HDP ile işimiz yok ama bir doğru varsa HDP ile aynı karede görünüyoruz korkusuyla hareket etmek doğru değil. MHP doğru bir teklif getirirse onların teklifini desteklesek MHP'li mi olacağız? MHP veya HDP ne der, başkası ne der anlayışıyla hareket etmeyeceğiz. Doğrularımızı cesurca savunmamız lazımdı diyor Muharrem İnce ve aynı zamanda olağanüstü kurultay talep ediyor Muharrem İnce CHP içinde. Bu dokunulmazlık tartışmalarının aynı zamanda CHP içinde farklı bir kaynamayı da getirebileceğini söyleyebiliriz. O da olağanüstü kurultay. Muharrem İnce olağanüstü kurultayla ilgili bir talepte bulundu ve bununla ilgili de girişimlerin devam edeceğini görüyoruz. Fikri Sağlar az önce biz partimizde kalacağız ve partiyi dönüştürmeye çalışacağız derken CHP içinde bir muhalefetin, farklı bir muhalefetin, sol bir muhalefetin başlangıcının da işaretlerini vermiş sayabiliriz Fikri Sağlar için. Dokunulmazlıkların kaldırılmasına yurt dışından da tepkiler var. Almanya Başbakanı şu anda Türkiye'de insani zirve nedeniyle Türkiye'ye geldi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir toplantı, basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. Yaklaşık bir saat süren ve bu görüşmede de dokunulmazlıkların gündeme geldiğini anlıyoruz. Türkiye'deki başbakan değişikliği ve dokunulmazlıklar meselesinin konuşulduğunu söyleyelim ve bununla ilgili notlarımız var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güçlü bir parlamentoya ihtiyaç duyduğumuzu açıkça söyledim diyor mesela Merkel. Bu olağanüstü kongreden yola çıkarak, başbakan değişimini de gündeme alarak Merkel aynı zamanda bağımsız bir yargı sistemi ve bağımsız bir medyaya da ihtiyacımız olduğunu düşündüğümü de açıkça dile getirdim diyor. Merkel Türkiye'ye gelirken muhaliflerinden Türkiye'ye karşı eleştiri yapacak mısın diye çağrılar ve telkinler vardı. O telkinler çerçevesinde konuştuğunu söyleyebiliriz Almanya Başbakanı'nın. Yine Erdoğan'la yapılan görüşmede vize serbestisinin de gündeme geldiği ve terörle mücadele konusunda Türkiye'nin hassasiyetleri ve önceliklerini de dikkate alacak ayrıntılı bir değerlendirme için AB kurumlarıyla görüşmeler yapılması konusunda mutabakat sağlandığı da yer alıyor Merkel'le yapılan bu görüşmede. Hem HDP'lilere ilişkin dokunulmazlık dosyalarının gündeme geldiğini anlıyoruz. Hem Türkiye'deki başbakan değişikliği ve otoriterleşme kaygılarının bu görüşmede dile getirildiğini ve konuşulduğunu anlıyoruz. Aynı zamanda basın özgürlüğü meselesinin ve tabii ki Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki anlaşmaların gündeme geldiğini. Şimdi bu anlaşmalar suya mı düştü? Vize serbestisi Haziran sonunda başlayacak mı? Başlamayacağını anlıyoruz. En azından o zamana yetişemeyecek. Ama suya düştüğünü de söyleyemeyiz. Çünkü Türkiye daha 3 gün önce pek gündem olmadı, pek kimse konuşmadı. Ama vize şartlarından biri olan en önemli maddelerden birisi, düzenlemelerden birisi geri kabul anlaşmasını imzaladı. Sessiz sedasız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayından çıktı o. O en önemli maddelerden birisiydi. Önümüzdeki süreçte belki de terörle mücadele konusunda da bir takım görüşmeler olacak. Yani Haziran sonu olmasa bile Eylül'e kadar Türkiye ile Avrupa Birliği arasında bir anlaşmanın gündeme taşınabileceğini söyleyebiliriz. Bir şey daha hatırlatalım Avrupa Birliği'nden bahsetmişken. O da İngiltere Başbakanı Cameron'ın Türkiye'nin AB üyeliği ile ilgili açıklaması bir televizyon kanalında biliyorsunuzdur. İngiltere Avrupa Birliği'nde kalsın mı yoksa ayrılsın mı diye bir referandum yapılacak. O referandumla ilgili konuşurken televizyonda 3000 yılında anca Türkiye Avrupa Birliği'ne tam üye olabilir dedi. Cameron bu konuşması da hem Türkiye'de hem İngiltere'de hayli dikkat çekti. Aynı zamanda çok da eleştirildi tabii. Dokunulmazlıklarla devam edelim. Çünkü tartışmaların odağında HDP var. HDP'li milletvekilleri ve dokunulmazlıklar anayasa değişikliğiyle kaldırıldıktan sonra şimdi Cumhurbaşkanı da onaylayınca yeni bir süreç başlayacak. Bu süreç nasıl devam edecek? Aynı zamanda hukukçu olan HDP milletvekili Mithat Sancar'la konuşacağız, Mardin milletvekili. Merhabalar hocam.
Merhabalar, iyi yayınlar.
Teşekkür ederim. Öncelikle bu konuyla ilgili yaptığınız bir toplantıda gerginlik olduğunu anlıyoruz Mardin'de, Kızıltepe'de.
Evet.
Onunla ilgili bir bilgi alabilir miyiz? Çünkü belediye binasında bir Türk bayrağı indirildi, sonra polis müdahale etti gibi haberleri gördük.
Şimdi bugün Kızıltepe'de demokratik siyaset buluşmaları altında bizim çeşitli örgütlerin eş başkanları ve milletvekillerimiz halkla buluşacaktık. Bir süredir yürüttüğümüz bir program bu. Adı Demokratik Siyaset Konuşmaları. Dokunulmazlıklar süreciyle ilgili görüşlerimizi, tutumumuzu insanlarımıza anlatmak için bu etkinlikleri düzenliyoruz. Kızıltepe'de bugün bir toplantı vardı. İşte Figen Yüksekdağ geldi. Hatip Dicle, PKK eş başkanı Hatip Dicle geldi. Biz 6 milletvekili, 5 milletvekili buradaydık. Mardin milletvekili, Diyarbakır ve Muş'tan milletvekili arkadaşlarımız vardı. Bu toplantının demokratik siyaset buluşmaları ruhuna uygun bir şekilde gerçekleşmesi için elimizden gelen çabayı sonuna kadar harcadık. Emniyette iletişim içinde yürüttük hazırlıklarımızı. Barışçıl ve demokratik bir etkinlik için her şey gayet uygundu. Kitlede belediye binasının bahçesinde toplanmıştı. O ara tabii işte çok sayıda da TOMA ve polis aracı da belediyenin etrafında bulunuyordu. Birden bize bir telefon geldi. Kızıltepe ilçe başkanımıza, benim yanımdaydı. Emniyet amiri dedi ki orada bayrak indirildi diye bilgi aldık dedi. Ben de hemen arkadaşlara derhal o bayrağı yerine asmak için görevli gönderin dedim. Belediye görevlileri aşağı indiler. Bunlar hepsi 2 dakika içinde oluyor. İndiler ama inmeye kalmadan polis gaz bombası çıkmaya başladı. Şimdi bizim bugüne kadar hiçbir toplantımızda bayrakla ilgili bir sorun asla olmadı. Bizim HDP olarak ulusal simgelere, her türlü ulusal simgeye ve her ulusun simgesine karşı saygımız olduğunu ilkesel bir tutum olarak her yerde söylüyoruz. Türkiye'de ortak simgelere bu tür saldırıları kesinlikle tasvip etmediğimizi zaten belirtiyoruz. Bu bir provokasyondur bize göre. Bu kadar barışçıl ve güçlü bir demokratik eylem gerçekleşmekteyken bunu baltalamak isteyenlerin bir provokasyonu. Görüntüler vardır, polis kayıtları da vardır, belediyemizin kayıtları da var. Bunları inceleyeceğiz, bu olayın takipçisi olmaya devam edeceğiz. Şunu ısrarla tekrar vurgulamak istiyorum. Bize bu bilgi geldiği anda biz hemen belediyenin ve görevlilerinin müdahale etmesi için hemen talimat verdik. Bunu da emniyet amirine bildirdik. Biz hemen bunun yerine takılması için gerekeni yapacağız dedik. Bu görüşmelerimiz kayıtlıdır. Evet. Baştan sona yaptığımız bütün görüşmeler kayıt altındadır. Fakat bizim gerginlik ve gerilim olmadan bu buluşmayı gerçekleştirmek için harcadığımız çabalar o anda baltalandı. Ve bayrak indirildikten, bu duyulduktan 2-3 dakika sonra gazlı müdahale yapıldı. Ondan sonra çok ağır bir gaz müdahalesiydi. Bizler de etkilendik tabii. Gaz kapsülünden yararlanan insanlar da oldu. Belediyeye sığınan çok sayıda insan oldu bu arada. Polis belediyeyi kuşatıyor, bunların çıkmasına izin vermeyeceğiz dedi. Biz de böyle bir keyfi gözaltı, toplu gözaltı olayını kabul etmeyeceğimizi, bunun hukuki olmadığını belirttik. Görüşmeler yaptık. En son belediyeye çok sayıda polisle baskın düzenlemek istediklerini gördük. Bizler belediye binasındaydık. Hem eş başkanlar hem milletvekilleri. Buna da asla izin vermeyeceğimizi belirttik. Çünkü bunun kesinlikle hukuki bir temeli yok. Ayrıca politik olarak da tamamen gerilimi yükselten, gerginliği arttıran bir etkisi olacak dedik. Emniyet amiri geldi. İşte emniyet amiriyle uzun uzun görüştük. Hukuk çerçevesinde hukuk devleti ilkelerine uygun bir çözüm için her zaman yardımcı olmaya hazır olduğumuzu belirttik. Sonuçta bir mutabakata vardık ve bizim gözetimimizde, polislerin de gözetiminde içerideki insanlar dışarı çıktı. Bazı insanları kamera görüntüleriyle kıyas yapmak için gözaltına aldılar. Gözaltına alınanların kim olduğunu biz de hani bizim müşahitliğimiz altında yaptılar. Ve böylece olayı
gerilim son bulmuş olduk.
Tekrar şunu söyleyeyim Yavuz. Yani biz bu sabah da ben geldiğimde biz gerilimsiz kesinlikle demokrasi siyaset etkinliği çerçevesinde bunun ruhuna uygun bir faaliyet yürütmek için her çabayı harcadık. Ben öğlen geldiğimde meydandaki polis araçlarını da, polis amirlerini de, orada toplanan insanları da tek tek ziyaret ettim. En ufak bir gerilim söz konusu olduğunda biz kendimiz bunun giderilmesi için çaba harcayacağımızı onlara da anlattık. Gayet olumlu bir hava vardı ama bir provokasyon çıktı. Sonrasında yine hepsi gördüler ki yani bizim diyalog ve müzakere çekiyoruz. Hukuk ve ülkelerine uygun çözüm için, gerilimi düşürmek için en fazla çabayı harcayanların biz olduğunu da bir kez daha gördüler. Şunu da bir bunun bir örneği olarak evet. anlatmak isterim. Kızıltepe etkinliğinden sonra Viranşehir'de olacak ki buraya 50 kilometre yaklaşık uzaklıkta bir ilçedir. Bu gerilimin oraya yansımasını önlemek için Viranşehir buluşmasını da iptal
ettik.
Yani bizim amacımız, derdimiz burada gerilim yaratmak değil. Burada polis de halkın karşı karşıya gelmesine yol açmak değil. Polisin kontrolsüz saldırılarına zemin hazırlamak değil. Buradaki polisler ne kadar iyi niyetli olursa olsun ki emniyet amiriyle yaptığımız görüşmeler bu çerçevede gerçekleşti. Yukarıdan belirlenen bir politika var. Tamamen keyfi, hukuk devleti ilkelerini asla takmayan, tamamen siyasi darbe niteliği taşıyan bir politika yürütüyorlar. Kamu görevlilerinin de polisin de burada bu politikaların uygulayıcısı durumunda olmaması gerektiğini, kanunsuz hiçbir emre uymamaları gerektiğini belirtiyor.
Tam da bu meseleyi evet. sormak için aslında sizi aradık. Bu dokunulmazlıklar meselesi bir şekilde anayasa değişikliği geçti Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden. Şimdi evet. Cumhurbaşkanı onayladıktan sonra devreye de girecek. Birçok HDP'li milletvekili, belki birçok CHP'li milletvekili içinde savcılar devreye girecekler ve ifade alma süreçleri de başlayacak. Sizin sanıyorum bu meseleye ilişkin halk toplantıları devam edecek anladığım kadarıyla.
Elbette devam edecek ama provokasyona açık herhangi bir etkinliği de biz arzu etmiyoruz. Yani demokratik siyasetin ruhuna
bu önemli.
Uygun toplantılar ve faaliyetler gerçekleştirmek istiyoruz. Biz gerilimi yükselten taraf olmak istemiyoruz. Kesinlikle bu konuda son derece samimiyiz, netiz, kararlıyız.
Peki Sayın Sancar, acaba bu gerilim, herkeste de bir endişe var yani devreye girdikten sonra. Acaba bu gerilim büyüyebilir mi? Burada bir kıvılcım yangına dönüşebilir mi diye. Sizde böyle bir kaygı var mı? Hem oradaki havayı da sorduğunuz için söylüyorum.
Bakın şunu söyleyeyim. Siyaset bilimcisiyim aynı zamanda. Evet. Anayasa hukukçusuyum. Son 60 yılın siyaset bilimi çalışmalarında çok net işlenen bir tez vardır. Pek çok saha çalışmasıyla da desteklenmiştir bu tez. Deniyor ki çatışmalı toplumlarda demokratik siyasetin alanını daralttığımız ölçüde çatışmaların yaygınlaşmasına, yoğunlaşmasına yol açarsınız. Demokratik siyaset alanı şiddete ve çatışmaya karşı en etkili tedbirdir. Bunu devreden çıkardığınızda çatışmayı alevlendirir, yaygınlaştırır, derinleştirirsiniz. Şimdi biz böyle olmasını arzu etmiyoruz. Komisyon görüşmeleri sırasında da meclisteki oturumlarda da bunu gözettik. Yani gerilimi yükselten değil, gerilimi düşüren, demokratik çerçevede her türlü tartışmaya ve her türlü etkinliğe sadece programında ve faaliyetlerinde yer veren bir tutum sergiledi. Şunu da bu çerçevede anlatayım. Komisyonda gerilimler yükseldiğinde ben bizzat komisyon başkanıyla, Adalet Bakanı'yla, diğer parti temsilcileriyle toplantı istedim. Birlikte toplantılar yaptık. Gerilimi düşürelim dedim. Hatta çok yükseldiğinde yeni bir salgının çıkmaması için bir gün ertelemenin bir sakıncası olmadığını dedim. Onlarsa her zaman dediler ki siz zaman kazanmak için yapıyorsunuz, oyalamak için yapıyorsunuz. Hayır dedik. Asla değil bu bizim derdimiz. Bu tür küçük oyunlara asla teşvik etmeyiz ki komisyonda artık görüşmeler tıkandığında bir an önce karar vermek istiyorsanız verin diye çekildik.
Evet, bir konuşma şimdi, yaptınız hatta siz orada, ondan
evet,
sonra
çekildiniz. Evet, orada da bunların hepsi...
Kız var mı yani şu anda?
Var tabii. Şüphesiz
ya
var.
Alanda bir tansiyon yüksekliği görüyor musunuz? Aynı zamanda...
Evet, bir gerilim görüyoruz.
Sokaktasınız.
Evet, bir öfke görüyoruz. Ayrıca sadece siyaset bilimi tezine bakmak da gerekmiyor.
Tabii.
1994'te bir Türkiye'de yaşadığımız bir tecrübe var. Çok önemli bir tecrübedir. Yerli milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılması, sonra yargılanmaları.
Hepsi de meclise döndüler sonrasında, yani öyle de bir durum var tabii.
Ve ne oldu sonra? Kürt sorununda bir çözüm mü doğdu? O politikalar Kürt sorununun çözümünü mü kolaylaştırdı? Tam tersine, çatışmalar alabildiğine derinleşti. Çok daha fazla kayıp verdik.
Ya bu da kaygıları arttırıyor olarak. Diyorsunuz tabii doğal
ya
olarak.
Ya tecrübe var önümüzde.
Evet.
Yani 90'larda Kürt sorununda kangrenleşme yaratan şeylerden biri bu dokunulmazlık politikası değil miydi? Ben bunu bütün sağduyulu insanlara soruyorum. Yani kendilerine sorsunlar diyor. Gerçekten o politika uygulandı. Sonuçları görün. Sonuç nedir? Sonuç daha fazla acı, daha fazla çatışma, daha fazla çözümsüzlük oldu.
Peki.
Şimdi de aynı yolu tutturuyorlar. Bunun da aslında bize göre tek sebebi var. İki sebebi var. Birisi sarayda yeni oluşan yeni devlet koalisyonunun bu savaş politikalarıdır. Savaş politikalarını sürdürerek muhtemelen Erdoğan'ın partili cumhurbaşkanı ve yere başkanı da değil, kendi istediği değişiklikleri anayasada yapmayı sağlamak. Çünkü savaş politikaları kendilerine göre toplumda destek buluyor ve bu desteği de canlı tutarak, savaş politikaları sayesinde canlı tutarak bu yılın sonbaharında bir referanduma gitmeyi hesaplıyorlar. Bu birincisi. İkincisi de bu sorunu yönetemediler. Kürt sorununun müzakerelerle çözülmesi sürecinden sonra siyaseten tutturdukları yol oluşan olumlu havanın son bulmasına yol açtı. Sonrasında bir Kasım'dan sonra yoğunlaşan çatışmaları da yönetemediler. Kriz derinleşti. Kriz derinleşince sorumluluğu kendi üzerlerinden atmak için bir günah keçisi arıyorlar. Toplumun önüne bir günah keçisi sürüyorlar. Kendi sorumluluklarının gizlenmesi, kendi sorumluluklarını örtmek için.
Bu da HDP diyorsunuz.
HDP onlar için yönetemedikleri sorundan çıkan büyük krizi krizin faturasının kendilerine çıkmaması için seçtikleri bir günah keçisidir. Fakat biz bu politikaların Türkiye'de hiç kimseye fayda getirmeyeceğini, onların hedeflerine ulaşmasını da sağlamayacağını. Çünkü bu kadar büyük bir çatışma riskinin yaratılmasının hiç kimseyi hesap vermeden kurtulma, hiç kimseye hesap vermeden kurtulma imkanı sunmayacağını belirtiyoruz. Demokratik siyaset alanını savunmaya devam edeceğiz. Parlamentoyu biz bir milletvekilliği sıfatı için savunmuyoruz. Parlamentoyu Türkiye'de sorunların demokratik zeminle çözülmesi için savunuyoruz.
Diyarbakır'da bir alternatif parlamento, işte Ankara'dan uzaklaşmak ve benzeri şeyler yok anladığım kadarıyla bundan sonraki plan ve proje içinde.
Bunu defalarca söyledik. Hı-hı. Yani biz öyle hani her krizde ya da her saldırıda, bu saldırı ağır olsa bile demokratik siyaset zeminini terk etmek gibi bir kararımız yok bizim. Böyle bir niyetimiz de yok. Sonuna kadar Türkiye'de demokrasi güçleriyle birlikte bu darbe planını boşa çıkaracak bir faaliyet programı takip edeceğiz. Amacımız gerilimi yaratmak değil, daha büyük gerilimlerin önüne geçmektir.
Pekala. Çok teşekkür ediyoruz Mithat Sancar'a katıldığınız ve bilgi verdiğiniz için.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar'la konuştuk ve Mithat Sancar bundan sonraki sürece ilişkin aslında izlenecek politikaları da anlattı. Bundan sonra gerilimin tarafı olmayacağız, gerilimi düşürmek için çaba sarf edeceğiz dedi. Sokakta bir tansiyondan da bahsetti. Aynı zamanda tabii Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde böyle bir tavra maruz kalınca Diyarbakır'da biz de farklı bir şey yaparız diyen HDP'liler vardı. Bu da söz konusu değil dedi. Biz Ankara'da siyaset yapmaya devam edeceğiz dedi. Ama HDP'nin bu süreçte bölgede de pek böyle sıcak mesajlar almadığını söyleyebiliriz. Mesela bugün Sur'da HDP'liler İdris Baluken heyetin başındaydı. HDP'li milletvekilleri de vardı. Yasağın kalktığı bölgelere gittiler ve orada halkın tepkisi pek sıcak değildi HDP'lilere.
Yezidiler geldiğinde sahip çıktı. Sürer asabına kim sahip çıktı? Kim? Bir sürü can gitti, bir sürü şey gitti, her şeyimiz gitti. Yani kim sahip çıktı?
Bu devam eden bir süreç.
Tamam da yani biz bize sahip çıkmıyoruz o. Sıkıntı orada. Çıkmıyoruz. Başkanım, biz başkasına çıkarız ama kendimize çıkmıyoruz. Maalesef. Herkes kafası kuma gömmüş, o gerisi yalan.
İnşallah
beraber. Hiç yani yok. Ben kadar... 25 tane insan çalışıyor, yarın öbür gün patlatacağım burayı. Yalnız gitsinler. Seni de alalım buraya
gitsin. Evet, HDP'li milletvekilleri Sur'da pek sıcak karşılanmadılar. Tepki büyüktü. Hatta bir ayakkabı boyacısı 8 kişinin kendisinin eline baktığını ve iş meselesinin çok önemli olduğunu, siyaset üretememekten dolayı da HDP'lileri suçlayarak anlattı. Ayrıca benim dedem şehit oldu bu memleket için. Hepimiz kardeşiz. Ben mezarını bile bilmiyorum. Bu meseleleri bırakın dedi. Yani farklı bir hava var gibi. Doğuda ve Güneydoğu'da, sokaklarda. Bu havayı da size aktarmış olayım. Küçük bir reklam arası vereceğiz. Sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne gideceğiz. Hem bu Türkiye'deki siyasi gerilime ilişkin Amerika'daki genel durumu alacağız. Hem de tabii Rıza Sarraf meselesi var. Çok kısa da olsa İlhan Tanır'dan bize o meseleyi anlatmasını rica edeceğiz. Kısa bir ara.
Yavuz Ohan'dan Bir de Bunu Dinle devam ediyor.
Bitirdik arayı, hemen Amerika Birleşik Devletleri'ne gidelim. İlhan Tanır, Cumhuriyet Gazetesi'nin Washington temsilcisi şu anda karşımızda, telefon attığımızda. Ve öncelikle Ankara'daki bu siyasi gerilimi ya da siyasette değişen dengeleri Amerika nasıl karşıladı? Buna ilişkin bir tepkisi var mı diye soracağız İlhan Tanır. Hoş geldin.
Hoş bulduk, teşekkürler Yavuz Ohan.
Var mı bir tepki?
Şimdi bu ilk tepkiyi görebilmek için Binali Bey başbakan olduktan sonra nezaketen gelenek olarak başka ülkelerin başkanları bir telefon açarlar. Bu açıdan Amerika'dan Türkiye'ye kim telefon açacak? Başkan yardımcısı mı açacak, Dışişleri Bakanı mı, yoksa başkan?
Muadili Biden herhalde. Yani şu anda artık Türkiye'deki pozisyonunu gösteriyor.
Yani. Anayasaya göre mi, yoksa işte
fiili
yani
durum
bu.
Diyoruz biz ona
anayasaya
İlhan.
Anayasaya göre halen Obama'nın muhatabı başbakan.
Fiili durum
son
diyoruz İlhan.
Bir buçuk yıl içerisinde değişti biraz. Evet.
Fiili durum diyoruz biz bunu orada. O zaman o
durum çok karışık.
Evet. O zaman oradan gelecek telefonu bekleyeceğiz ama tahminim herhalde, bilmiyorum. Çok işleyişi ama Biden'dan gelse sevindirici olabilir. Erdoğan için de, Binali Yıldırım için de hiç olmazsa zor durumda kalmazlar. Bir de Rıza Zarraf meselesi var. O çok dikkat çekiciydi. Biz biraz programa da ara verdiğimiz için üzerinde konuşalım istedik. 90 isim sen söyledin, bu haberi de sen verdin. Aslında evet, daha önce evet. De buna ilişkin işaretlerin vardı. Bizim yayında da konuşmuştuk. Evet. Bu 90 isim hemen hemen kesin gibi mi? Yani bu kadar net ortaya koyduğun için, içinde Fikret Orman var, Egemen Bağış var, Zafer Çağlayan var ve benzeri birçok isim var.
Şöyle, bu haberi yazan benim bildiğim kadarıyla,
evet.
Benim
evet.
Kaynağıma güveniyorum. Kaynağım New York Adliyesi Başsavcılığıyla uzun yıllardır ilişkileri olan, görüşen bir kaynak. Ondan dolayı şimdiye kadar da özellikle Zarrab'ın Miami'de tutuklandıktan sonraki zaman içerisinde aldığım bütün bilgiler doğru çıktı. Ondan dolayı ben kaynağıma güveniyorum. 91, en az 91 kişi. Hı hı. Şu anda soruşturma halen devam ediyor. Deliller halen alınmaya devam ediyor. Ondan dolayı 91 kişini artabilir. Ama bir detay daha var. 91 kişinin hepsi tutuklama veya mallarına tedbir gibi taleplerle değil. Bunlardan ben bu sayıyı bilmiyorum ama bu 91 kişinin içerisinde önemli bir bölümünün Amerikan yetkili kurumlarınca bazı sorular sorma, yani soruşturmaların parçası olarak ilişkiye geçilecek bilgi duyulan isimler olduğu söylendi.
Tabii yani bu çok da önemli isimler. Büyük gürültü kopacağı benziyor o zaman. Ortaya çıktığında resmi olarak.
Bana söylenen yine güvendiğim kaynağım söylediği şey hiç beklenmedik isimler olacak. Çünkü ben açıkçası yaklaşık 20 civarında isim saydım bu isimler var mı diye. Bu isimlerden işte yaklaşık 7 tanesini tutturdum. Bunlar arasında da şu ana kadar 4 tanesini suçlamalarıyla birlikte yazdım. Ama bu sayının dediğimiz gibi içerisinde Türkiye'deki 17-25 Aralık soruşturmalarına dahil olmayan isimlerin de olması söz konusu.
Ya o da tabii merakla aslında Amerika Birleşik Devletleri'ni ve seni tabii ki izlememizi gerektirecek bu husus. Çok teşekkürler katıldığın için. Biz bu gidişle epey bir seninle bağlantı kurmak durumundayız. Bizi affedersin artık. Bizi habersiz bırakmazsın inşallah. Çok teşekkürler İlhan
Tanrı. Mutlulukla. Zarrab konusu gerçekten de daha genişlemeye ve derinleşeceğe benziyor. Ondan dolayı görüşmek üzere.
Pekala. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Bir iki not ileteceğim. Onunla da artık bitiriyoruz yavaş yavaş. O notlardan biri şu. Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı değişiyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük partisinin genel başkanı değişiyor. Dengeler nasıl olacak, şu mu olacak, bu mu olacak falan derken o akşam yayınlanan haber bültenlerinin izlenme oranlarını aktarayım size. Show TV 6. sırada ilk yüzde. Kanal D 10. sırada, ATV 28. sırada, Star 51. sırada. Yani haberlere ve haber bültenlerine gösterilen ihtimam açısından önemli. Bütün bunları topladığınızda Türkiye'de açık televizyonların sadece her 100 televizyondan 40'ının sadece haberleri açık olduğunu, haberleri takip ettiğini anlayabiliyoruz. Yani açık olan 100 televizyondan 60'ı haberlerin dışındaki bir takım programları takip etmişler. Meselenin, vatandaşın, sokağın bu meseleye ilgisini anlatması açısından önemli. Son notta Türkiye-İngiltere özel karşılaşmasından olsun. Düşünün, tarihi boyunca İngiltere'ye hiç gol atamamış Türkiye. Dün akşam Hakan Çalhanoğlu'nun ayağından bir gol kazandı. O biraz teselli oldu. 2-1'de kaybetti Türkiye diyelim ve Adel'le veda edelim. Send my love diyor Adel. Biz de yarın saat 17.30'da buradayız. 24'te programın tekrarı var ve aynı zamanda bir de bunu izle.com adresine girerseniz bu programın tamamını YouTube üzerinden kaydını izleyebilirsiniz. Görüşmek üzere.
Yavuz Ohan'dan Bir de Bunu Dinle sona erdi.